De bütün önemi aslında ilk ayetlerden itibaren kendisini ortaya koyar. O da seçilmişliktir. Bunun üzerinde duracağız. Bu yeni serimiz Efesliler ve seçilmişlik. Şimdi Efes'e bir bakalım isterseniz giriş yaparken. Efes, bugünkü Efes harabelerini hepimiz biliyoruz. Selçuk ilçesi yakınlarında bir yer. Eskiden bir liman kentiydi. Deniz kenarındaydı. O yüzden çok kozmopolit bir yerdi. Bütün liman kentleri gibi çeşitli insanların, kültürlerin bir araya geldiği bir yerdi. Ama Efes'in artı bir özelliği var. O da dünyanın yedi harikasından biri. Artemis Tapınağı İzmir'deydi. Bu mektup yazıldığı zaman yakılmış ve yıkılmıştı. Fakat halkın kalbindeki Artemis sevgisi devam ediyordu. Artemis bir tanrıça. Bereket ve doğurganlık işlerine bakıyor. Kendisi bakire olarak tanımlanır ama bereket, doğurganlık vesaire bunlar halk üzerinde farklı bir etki yaptı ve cinsel ahlak yönünden pek de seviyeli bir yerdi diyemeyeceğim. Yani hem de bir liman kenti olması hem de bu tür özellikler nedeniyle aslında oldukça problemli bir yerdi Efes. Ve de zengin bir kentti. Asya ilinin en zengin kentiydi. Asya ili derken de bugünkü Batı Anadolu'yu anlamalıyız. O zamanki isimlendirme öyle. Çok zengin bir kent. Ve Pavlus'un buradaki işi bayağı zordu. Ama orada bir kilise kurmayı başardı. Ve bu kilise tuttu. Yani Pavlus'un kurduğu kilise uzun yıllar devam etti. Değerli bir yerde. Bu kilisede Pavlus'un yanı sıra Timoteos hizmet etti. Yaşlılığında Yuhanna'nın geldiğini biliyoruz. Gene Pavlus'un yetiştirdiği Akvila ve Priskila bu kilisede hizmet ettiler. Hepsinin de adları kutsal kitapta geçer. Pek çok değerli öğretmen gelmiş ve orada hizmet etmiş. Buna rağmen Pavlus Efes'te Rabbin egemenliği konusunda öğretirken ona karşı gelip onu kötüleyenler eksik olmadı. Bu saydığımız özellikler yüzünden ana tanrıçaya taparken İsa Mesih'i kabul etmek onlara zor gelmişti. Bu yüzden uzun süre direndiler Pavlus'a karşı. Fakat Pavlus burada Rabbin sözünü yaydı. Hatta çok değerli şeyler yaptı, mucizeler gerçekleştirdi. Orada hatırı sayılır bir kilise kurdu. Ve Pavlus oradan ayrıldı. Ve bir zaman sonra bu mektubu yazıp Efes'teki kilisesine ve oradaki kardeşlerine bir takım öğretişlerde bulunmaya devam etti. İlginçtir, Pavlus bu mektubu nereden yazdı? Muhtemelen öyle kabul edilir, hapishanedeyken yazdı. Pavlus hapishanede. Pavlus biliyoruz ki imansız devirlerde henüz adı Saul iken işi imanlıları yakalayıp hapse atmaktı, onlara eziyet etmekti. Ama iman etti ve onu hapse atmaya, eziyet etmeye başladılar. Vaaz verdiği Rabbin sözünü paylaştığı yerlerde onunla alay ettiler, dövdüler, taşladılar, kovdular, öldürmeye çalıştılar, hapse attılar. Bunlar Pavlus'un başına geldi. Bu ilginçtir. Burada da bizim için bir öğretiş vardır aslında. Şimdi sanılır ki kiliseye geldiğim zaman, iman ettiğim zaman hayatımda her şey çok güzel olacak. Kardeşler, Rabbin egemenliği henüz yeryüzünde kurulmuş değil. Biz Rabbi bekliyoruz yeniden geleceği güne kadar. O güne kadar dünya kötülüğe ve karanlığa teslimdir. Bunun için yeryüzünde kötülük var ve devam edecektir. Ancak bizler Rabbin şahitleri olarak buna direnmek zorundayız. Bu yüzden umuyorum ki hiçbirimizin başına Pavlus'un yaşadıkları gelmesin ama kiliseye gelip de hayatım daha güzel olacak, bana para verirler, bana işte mevki verirler, beni yüceltirler, iş bulurlar, pasaport verirler vesaire vesaire. Bu tür ümitlere çok da kapılmayalım. Aslında Mesih'in de dediği gibi onu takip etmek isteyen çarmıhını yüklenmelidir. Bu ne demek? Her şeyi göze almalısınız. Evet, Pavlus da çarmıhını yüklenmişti. Bu nedenle başına olmadık işler geldi. Zor bir yerdi Efes ve çok zor bir metinde geldi. Dördüncü ayetten devam ediyorum şimdi Pavlus'un mektubuna. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Burada çok ilginç bir ifade var. Görüyorsunuz, dünya kurulmadan önce bizi, imanlıları Rabbin seçtiğinden bahsediyor. Ve devam ediyor. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Önceden seçilmiştik. Mektubun ilk kısmındaki ana fikir bu. Rab sizleri seçti ve buraya çağırdı. Ve Rab sizlerle birlikte yeryüzündeki krallığını kuruyor kardeşler. Bu önemli bir şey. Ve bu gerçekten de yapacak başka pek çok şey varken gelip Rabbin huzuruna toplanmak, bağış vermek, kendi cebinden bağışta bulunmak, bunlar azımsanmayacak fedakarlıklardır. Yazdır, herkes denize gider, sahillere gider, biz buraya toplanırız sıcakta. Veya kıştır, işte sıcak AVM'lerde, sinemalarda oturur millet. Biz buraya geliriz ve üstüne para veririz. Bildiğim kadarıyla ve bir yönetici olarak biliyorum, yaşam kiliselerinden profesyonel olarak para alan hiç kimse yok. Küçük bazı yardımlar dışında hepimiz gönüllü olarak hizmet ederiz. Hamdolsun. Ve buraya geliriz ve hatta bağışlarımızı veririz. Çünkü kilise açık kalmak zorunda ve bunun için fedakarlık gerekiyor. Ve hamdolsun fedakarlıkta bulunup uzaklardan, yakınlardan buraya gelen kardeşlere. Rabbin krallığı böyle kurulacak. Sizlerle birlikte, sizlerin çabalarıyla kurulacaktır. Ve Rabbin çağrısı güçlüdür. Eğer çağırdıysa, evet kalkıp geliriz. Uzaktan Halkalı'dan veya Beylikdüzü'nden veya Kore'den, İsveç'ten kalkar geliriz, değil mi? Hamdolsun. O zaman biz Rabbi seçmemişken o bizi seçti dersek yanlış olmaz. Çünkü Rab çocuklarının kaybolmasını istemedi. Ve bizi seçti. 6. ayette devam eder. Öyle ki sevgili oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. Burada yaratılışın oğul ile İsa Mesih'in sözü aracılığıyla başladığını biliyoruz. Rab İsa Mesih sözdü, kelamdı ve ışık oldu, yaratılışı başlattı. Ve onun bu yüceliği övülsün diye Rab yaratılışı başlattı. Övecek olan bizleriz. Rabbin evlatları, halkı. Yani bütün bu evrenin, bütün bu yaşamın amacı bizleriz. Rabbin seçtiği insanlar, yani kendi halkı, yani sizler. Rabbin yüceliğini övmek üzere burada toplandık. Ve Rabbin ışığı üzerinizde parlayacaktır kardeşler. Öyle ki sizleri görenler diyecek ki işte bu adam imana geldi ve onda bu değişiklik var. Bu kadın iman etti ve artık başka birisi. Bu şekilde Rabbin ışığı ve görkemi üzerimizde yansır. Nasıl? Ay ışığını güneşten alırsa ve bizlere geceleri aydınlık sağlarsa bizler de ışığımızı Rab'den alırız ve insanlara, dünyaya iyi şeyler veririz. Bu yüzden imanlı olan ülkeler, imanı olan topluluklar dünyaya iyi şeyler vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Hamdolsun. Çünkü biz Rabbin halkıyız ve Rabbin halkı her şeyde iyi olmak durumundadır. Çünkü biz kurtarıldık ve Rab İsa Mesih'in kimliğini aldık. Artık Rab İsa Mesih'te yaşıyoruz. Bunun bilincinde olalım ve böyle yaşamaya çalışalım. 7. ve 8. ayetler şöyle diyor. Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. Vurguladığı şudur, biz hiçbir şey yapmadık. Kurtulmak için hiçbir şey yapmadık, yapamazdık da. Eğer kurtarılmışsak bu Rabbin karşılıksız kurtarışı olmuştur. Bizleri yalnızca lütfu aracılığıyla belirleyip kurtarmıştır. Karşılıksız olarak ve hak etmediğimiz halde arındık ve temizlendik. Hamdolsun. İnancımız böyle diyor. Ve Paulus burada kurtuluşun yalnızca İsa Mesih'in kanıyla geldiğini de açıklıyor. Yalnızca İsa Mesih'in kanıyla. Başka bir şeyle değil. Bu yüzden ben iyi insanım, komşularımı seviyorum, başkalarına iyilik yapıyorum, depremzedelere yardım gönderdim demenin hiçbir anlamı yok. Çünkü bunların Rab'le hiçbir ilgisi yok. Rab'be verecek hiçbir şeyimiz yok. O yüzden yeryüzünde birbirimizle olan ilişkilerimizdeki tutumlarla Rab'le bir ilişki kuramayız. İyi bir insan olabilirsin, evet, ama bu Rab'le ilişki kurmanı sağlamaz. Kurtuluş yalnızca iman yoluyla olur. Tanrı'yla pazarlık yapamayız. Yani biz Hristiyan imanında sevap diye bir kavram yoktur. Özellikle söylüyorum. Ben bir iyilik yaptım, artıdayım. Bu kötülüğümü götürür. Böyle bir şey yok. Hiçbir şekilde kendi borcunuzu ödeyemezsiniz. Çünkü Rabbin gözünde ona verecek hiçbir şeyimiz yoktur. Sana sevap veriyorum, o zaman günahımı affet diyemiyoruz. Çünkü Rabbe bir şey veremiyor. İman aracılığıyla kurtuluyoruz dedik. İsa Mesih'in kanı aracılığıyla kurtuluyoruz dedik. Ama önceki ayetlerde de Rab bizi önceden seçti dedik. Burası büyük bir sır. Ve Pavlus da buna değiniyor. Tanrı'nın sır olan isteğini Mesih'te edindiği iyi amaç uyarınca bize açıkladı. 9. ayette böyle diyor. Tanrı'nın sır olan isteği. Tanrı'nın sır olan isteğini anlayabilir miyiz? Yani Tanrı'yı anlayabilir miyiz? Yaratıcımızı çözebilir miyiz? Bize Tanrı'yı anlamalısın, Tanrı'nın amacını anlamalısın diyen hiçbir ayet yoktur. Bize Rabbini, Tanrı'nı seveceksin. Bütün yüreğinle, bütün kimliğinle, varlığınla, kalbinle Rabbini seveceksin denilmiştir. Bu yüzden Rabbi anladım, onun amacını çözdüm dersek yalan söylemiş oluruz. Çünkü bizi yaratan varlığı bizim anlamamız, çözmemiz mümkün değildir. Yalnızca onu sevmemiz istenmiştir. Aynı şekilde nikahtan geldim bugün. Nikah masasında gerçi belediye nikahında sorulmuyor ama bizim nikahlarda sorulur. Bu kadını ömrüm boyunca sevecek, onu her koşulda destekleyecek, koruyacak mısın diye sorulur hastalıkta, sağlıkta. Böyle sorulur. Bu kadını anladın mı, onu çözdün mü, onu ne ister? Bunu sormuyorlar. Sorsalardı zaten hiçbirimiz evlenemezdik. Çünkü anlayamayız. Öyle deniliyor. Rabbi de anlamaya veya çözmeye değil, sevmeye odaklanmalıyız. Ve şu var. Seçildik mi, biz mi seçtik? İman ettik de mi kurtulduk? Rab mi bizi önceden seçti? İkisi birden. Biz bir zamanın içinde yaşıyoruz. Rab zamanın içinde değil, dışındadır. Zaman başladı evrenin yaratılışıyla. Ama biz bunun öncesini anlayamayız. Öncesinde önce yoktu çünkü. Bizim için var ama Rab için önce sonra olmaz. Çünkü o zamanın dışında. O yüzden o bizi seçti ama biz de onu seçtik. Bunlar karşılıklı. Şöyle ifade edilir en güzel. Burada bir kapı var. Üzerinde yalnız seçilmişler girebilir yazıyor. Diyorsunuz ki ben gireceğim. Giriyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki sen zaten seçilmiştin diyorlar. İşte böyle. Biz seçiyoruz, Rab bizi seçiyor. Sonuçta 10. ayete bakalım. Zaman dolunca gerçekleştireceği bu tasarıya göre yerdeki ve gökteki her şeyi Mesih'te birleştirecek. Bizler koptuğumuz Rabbimize geri dönmek için yaşıyoruz. Rab bizleri kendisinde yarattı, kendi ruhundan yarattı. Kendi soluğunu üfledi. Ama biz kendi yolumuza gittik ve dünyanın hali ortada. Bu konuda bir şey söylemeye gerek yok. Acı var, kötülük var, zulüm var. Çekemezlik, kıskançlık, savaş, kin, nefret, her şey var. Evet, teknik gelişmeler var ama kötülük de artıyor. Bir bombayla yüz binlerce insan öldürmek mümkün hale geldi. Ve kötülük arttıkça da işte insanların kalpleri kararıyor. Ama kötülük artarken Rabbin görkemi de artıyor ve yeryüzünün en uzak köşelerine kadar Rabbin sözü yayılıyor, yayılmakta. Ve zaman dolunca Rab geri dönecek biliyoruz ki ve bu bütün kötülükler ortadan kalkacak. Seçtiği biz evlatlarını yanına alacaktır. İmanımız bunadır, ümidimiz bunadır. Ve Mesih'le tekrar, Rabbimizle tekrar birleşeceğiz. Aynı sofraya oturacağız. Bizim cennetimiz bu şekilde tasvir edilir. Birlikte güzel bir sofraya oturacağız. Sofrada nedir diye düşündüm bilmiyorum ama benim en güzel anılarım çok sevgili dostlarımla bir masada oturmaktır, yiyip içmektir. Yani bu güzel bir şey. O zamana kadar beklemede kalacağız kardeşler. Rab ne dedi? Sizleri kuzular olarak kurtların arasına gönderiyorum dedi. Dışarıda kurtlar var, yırtıcı kurtlar var, kötü insanlar var maalesef. Ve onların arasında yaşamaya devam edeceğiz. Ama dimdik durarak Rabbin görkemini üzerimizde hissederek, Rabbin kurtarışını, Rabbin sözünü üzerimizde taşıyarak, Rabbe ait olduğumuzu, yalnızca Rabbe ait olduğumuzu hiç unutmadan yaşayacağız. Sonlu bir sıkıntı, sonsuz bir sıkıntıdan iyidir. Ve biz sonsuzluğa aitiz. Sonsuzların çocuğuyuz. O yüzden dünya gelip geçicidir ama Rabbin görkemi kalıcıdır. O zaman Paulus'a bir daha bakalım 11. ayette. Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı'nın amacı uyarınca önceden belirlenip Mesih'te seçildik. Öyle ki Mesih'e ilk umut bağlayan bizler onun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım. Dünyada yaşarken o zaman yalnızca Mesih'in yüceliği adına ve onun yüceliğinin görülmesi ve övülmesi için yaşamalıyız. Elbette bu dağlarda saklanarak, mağaralarda oturup işte inzivaya çekilerek değil, toplumun içinde, dünyanın içinde yaşayarak ama yine de başımızı dik tutarak ve iyi şeyler yaparak kendimizi Rabbin halkından olduğumuzu göstermeliyiz. İyi şeyler yaparak kurtulmuyoruz ama kurtulduktan sonra iyiliğe ait oluyoruz. İyiliğe ait isek, Rabbe ait isek onun görkemi bizden ışıldasın kardeşler. Bunun için iyilik yaparak kurtulmuyoruz ama kurtulduğumuz için iyi insanlara dönüşüyoruz. Bu yüzden yaşam anlamsız, amaçsız bir süreç değildir. Bugünlerde her yerden bu pompalanıyor, dikkat ederseniz. Diziler, filmler, bazı bilim adamları, kitaplar. Evren kocaman, dünya küçücük, kum tanesi kadar. Biz işte tesadüfen meydana geldik. Hayatın hiçbir önemi yok. Hayat anlamsız, amaçsız, işte öyle bakteri gibi bir şeyiz. Yaşıyoruz. O zaman dünyanın keyfini çıkarın. Yani geldikleri nokta bu. Her günün keyfini çıkarın. Her şeyi tüketin. Bundan al, ondan al, ondan al. Sevgilini değiştir her gün. Her an bir şeyler yap. Ve kafanı çalıştırma. Başka bir şeye yorma. Söylenen bu. Ama biz buna inanmıyoruz ve katılmıyoruz. Biz diyoruz ki hayır, biz yüceyiz. Evrenin amacı biziz. Bu evren bizim için var oldu. Antropomorfik deniyor galiba. Evet. Başka bir şey olabilir. Neyse. Evet, evrenin amacı biziz. Yaratılışın amacı biziz. Rab bizi kendi görkemi üzerinden yarattı ve ona aitiz. Sonsuza dek. Bunun bilincinde kalalım. Öyle yaşayalım. Bunun için Mesih, biliyorsunuz iblis onu neyin nesi olduğunu anlamadan önce tapınağın tepesine çıkarttı ve dedi ki işte bütün dünya bunları sana verebilirim. Mesih İsa ne dedi en sonunda? Korkmayın, ben dünyayı yendim dedi. Dünyayı yendi. Kabul etmedi. Yendi. Nasıl yendi? Çarmığın üzerinde ölerek yendi. Dünyayı, onun değerlerini reddetti. Dünyadayız ama dünyadan değiliz dedi bizlere de. Çünkü biz dünyada kalan ama içinde Rabbi taşıyan, Rabbin ışığıyla yürüyen, Rabbe ait olan başka varlıklarız. Rab bizi kendi halkı olarak tanımlamış. Rabbin yaratışının amacı olduğumuzu bilerek yaşayalım kardeşler. Ve 13. ayet, gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz. Ne mutlu ki üzerimizde Rabbin mührü vardır. Bunu bizler görmesek de kötücül olanlar görür. Hissederler ki biz onlardan değiliz. Rabbin mührüyle mühürlendik ve Rabbe ait olduğumuz kesinleşti. Bundan sonra geri dönmeyeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Onun için yalnızca bu aldığımız lütuf üzerine yaşadığımızı, onunla kurtulduğumuzu ve Rabbe ait olduğumuzu bilelim ve Rabbe hamdlar edelim. Kurtuluşun güvencesini veren Rabbe hamd edelim. İçimize konulan bu ruhtur ki o ruh şöyle diyor 14. ayette, ruh Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek Mirasımızın güvencesidir. Aldığımız mirasın güvencesi içimizdeki ruhtur. Çünkü iman ettiğimiz anda Rabbin ruhunu alıyoruz. Kutsal ruh dediğimiz budur. Bizleri olumlu düşünmeye, korkmamaya davet eder. Evet, aykırı sesler duyacaksınız. İçeriden bazı sesler size diyecektir. Yapma, gitme, kork. Ama bu sesleri kulak ardı edebiliriz. Hala dünyada olduğumuz için, hala insan olduğumuz için evet tehlikeler var. Ama kurtuluşun umudunu taşıyoruz ve mühürlendik kardeşler. Rab'de mühürlendik. Rab bize kendi mührünü bastı. Bizleri kendi halkı olarak kabul etti. Bizler Rabbin halkıyız ve hiç de değersiz değiliz. Hiç de yokluktaki belirsiz bir yaşam değiliz. Aksine çok değerliyiz her birimiz. Çünkü Rab seni seçti. Rab seçti. Hamdolsun, adına övgüler olsun. Ve Paulus mektupta durup durup bunu söyledi. Ve bu seride Paskalya'ya kadar Rabbin bu mektubu üzerinde, Rabbin halkına yazılmış bu mektup üzerinde çalışacağız. Seçilmişlik üzerine daha çok sözler söyleyeceğiz. Ve bugünkü konu neydi derlerse hep şunu söyleyeceğiz. İsa Mesih'ten konuştuk. Burada hep onu yapıyoruz. İsa Mesih'ten konuşuyoruz. Ama bundan sıkılmayacağız. Çünkü buradaki her söz bir yemek gibidir kardeşler. Ve yemeksiz nasıl yaşanmazsa Rabbin sözü olmadan da yaşanmaz. Kutsal ruhu içimizdeki Rabbin ruhunu beslemek için her zaman kiliseye gelip bu Rabbin sözünü dinlemek bizlere iyi gelecektir. Bazı yemekler çok güzeldir, ömür boyu unutamayız. Çok güzel konuşan insanlar vardır. Ya da karnımızı doyurmak için yediğimiz sıradan yemekler vardır. Bu öyle olabilir ama bu gerekiyor kutsal ruhumuzu canlı, diri ve aktif tutmak için. O yüzden kiliseye gelmeye gayret edelim. Sizleri kutluyorum buraya geldiğiniz için. Hamdolsun hepimiz Rabbin çocuklarıyız ve ondayız. Dünyada kötülük olacak ama korkmayın. Ben dünyayı yendim dedi Mesih. Amin. Amin. Sizlere iyi haftalar diliyorum. Bu hafta boyunca Rabbin görkemi üzerinizde olsun. Rab kutsal ruhu aracılığıyla sizleri her türlü kötülükten, kötü düşünceden, sıkıntıdan, içsel sorunlardan veya dışsal sorunlardan, maddi manevi her türlü sıkıntıdan uzak tutsun. Bu imanımız böyle diyor ama şunu da unutmayacağız. Daniel'in arkadaşları fırına atılırken dediler ki Rab kurtarır ama kurtarmasa da Rabbimizdir. İşte iman bu. Bunu kaybetmeyeceğiz. Tamam? Amin.